Ayrım 31. Yüzyıllık Yalnızlık, Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 279. Yemekte bir lokma etle bir kaşık pirinç yemek zorunda olsa da, ansiklopedi onu evin sorunlarından daha çok ilgilendiriyordu. Şu anda hiçbir şey yapamam diyordu. Ömrümüzün sonuna dek sürecek değil ya bu yağmur. Kilerdeki çuvallar dibine indikçe Fernanda'nın öfkesi tepesine çıkıyordu. Sızlanmaları, söylenmeleri bir yarar sağlamayınca bir sabah olanca öfkesi zincirinden boşandı ve gitarın tek düze çalınışı gibi tek perdeden başlayan konuşması saatler ilerledikçe yükseldi de yükseldi. Aureliano Segundo ancak ertesi sabah kahvaltısından sonra yağmurun sesini bastıran ve ondan daha akıcı olan zırıltıdan rahatsız olduğu zaman durumun farkına vardı. Sinirine dokunan dırıltıyı Fernanda çıkarıyordu. Kendisini kraliçe olmak için yetiştirdiklerini, sonunda bu deliler evinde hizmetçi olup çıktığını, kendisi dağılmaya yüz tutmuş bu evi ayakta tutmak için canını tüketirken, kocası olacak o tembel, o sefih, o ahlaksız herifin sırt üstü yatıp gökten ekmek yağsın diye beklediğini söyleyerek evin içinde dolanıyordu. Yapılacak yığınla iş vardı, artık burasına gelmişti, dayanamıyordu. Gün doğuşundan gece yatana dek onarılacak, yapılacak bir alay şey oluyordu. Gece yatağa girerken yorgunluktan gözleri batıyordu da bir tanrının kulu çıkıp da ona "Günaydın Fernanda, nasılsın, iyi uyuyabildin mi?" diye sormuyordu. Neden böylesine sararıp solduğunu, sabahları kalktığında neden gözlerinin çevresinde mor halkalar olduğunu, laf olsun diye bile soran çıkmıyordu. Zaten kendisini her zaman bir baş belası olarak, bir budala olarak gören, arkasından fısıl fısıl konuşan bu aileden daha başka ne beklenirdi ki? Onunla alay ediyorlar, kilise faresi diyorlar, kokona diyorlar, çok bilmiş diyorlar, düzenbaz diyorlardı. Tanrı günahlarını bağışlasın, Amaranta bile onun kendi bokunu çomaklayan biri olduğunu söylemiş, Tanrı günah yazmasın, bu sözleri ağzına almıştı. Fernanda, yüreğinde Tanrı korkusu olduğu için bütün bunlara dayanmıştı. Ama o Jose Arcadio Segundo olacak alçak, evlerine bu kabız kadının, bu kendini beğenmiş dağlının ayak bastığı günden beri ailenin felaketten kurtulamadığını söyleyince artık dayanamamıştı. Tanrı yardımcımız olsun, ne biçim sözlerdi bunlar? Hükümetin işçileri öldürtmek için gönderdiği dağlıların tohumundan olma bir kız demişti. Hem de kendisine, Alba Dükü'nün vaftiz çocuğu olan kendisine söylemişti bu sözleri. Kendisi öyle soylu bir ailenin kızıydı ki, soyunu sopunu duyan başkan karılarının ödü patlıyordu. Onun gibi damarlarında soylu kan taşıyan bir hanımefendiye imzasını atarken tam 11 tane adı peş peşe sıralamak hakkına sahip olan bir hanıma, hergelelerle dolu bu kasabada 16 parça gümüş çatal bıçağı bir arada görünce aklı başından gitmeyen tek kişi olan kendisine hakaret edeceklerdi ha? Kocası olacak o pis zampara kendisiyle alay edecek, bu kadar çok çatal bıçağın insanların işine yaramayacağını, olsa olsa kırk ayakların kullanacağını söyleyerek eğlenecekti ha? Beyaz şarabın ne zaman hangi taraftan ve hangi kadehle, kırmızı şarabın ne zaman hangi taraftan ve hangi kadehle servis yapılacağını gözü kapalı bilen ondan başka kimse yoktu. Beyaz şarabın gündüz, kırmızı şarabın gece içileceğini sanan o köylü bozması, Tanrı günahlarını bağışlasın, Amaranta gibi miydi o? Koskoca kıyı bölgesinde ondan başka kim vardı altın oturağı işemiş? Oysa Tanrı günahlarını bağışlasın, Albay Aureliano Buendia, o farmason kafasıyla ona çatmış, bu hakkı nereden aldığını, yoksa bok yerine fesleğen mi sıçtığını, evet aynen bu sözlerle sorup alay etmişti. Bunun üzerine odasındaki oturağa kaçamak görmüş olan Renata, kendi öz kızı, tutup oturak soma altından olsa da, üzeri armalı olsa da içindekinin bildiğimiz bok olduğunu, hem de kabız yaylaların boku olduğu için en beteri olduğunu söylemişti. Bir düşünün, insanın öz kızı böyle konuşursa ailenin öteki bireylerinden ne beklenirdi? Ama ne olursa olsun, kocasının biraz daha düşünceli, biraz daha saygılı olmasını beklemek hakkıydı. Ne de olsa Tanrı'nın emriyle onun kocası, eşi, yasal olarak onun malına konan adamdı. Kendisini babasının evine gelip almıştı, dileye isteye bu sorumluluğu yüklenmiş olması gerekirdi. Babasının evinde bir eksiği yoktu, yediği önünde, yemediği ardındaydı. Elini sıcak sudan soğuk suya sokmazdı. Yalnızca vaftiz babası, mühürlü yüzüğünü bastığı bal mumuyla kapalı zarfta mektup yollayıp, sevgili vaftiz kızının o nazik ellerinin piyano çalmaktan başka bir işle incinmemesini istemişti. Zaman öldürmek için cenaze çelenkleri örerdi. Oysa kocası olacak o zır deli, bin dereden su getirerek, söz üstüne söz vererek onu evinden almış, insanın sıcaktan soluk alamadığı bu cehennem kazanına getirmiş, daha kendisi orucunu tamamlamadan kocası sandığını sepetini toplamış, akordiyonunu almış, bir aşağılık kadının koynuna gitmişti. Dediklerine göre kadının ne mal olduğunu anlamak için arkasından bir bakmak, azgın kısrak gibi kıçını çalkalayışını bir görmek yeterdi. O kadın bir şeydi işte, kendisinin tam tersiydi. İster sarayda, ister domuz ahırında olsun, hanımefendiliği eksilmeyen, sofrada da yatakta da hanımefendi kalan, iyi yetiştirilmiş, Tanrı korkusu nedir bilen, Tanrı'nın yasalarına boyun eğen kendisinin tam zıttıymış o kadın. Kocası tabii ki öteki kadınla yaptığı akrobatlıkları ve serserice antikalıkları kendisiyle yapamamıştı. Öteki kadınsa Fransız yosmaları gibi her şeye hazırdı. Onlardan da beterdi. Hiç değilse onlar kapılarına kırmızı fener asmak dürüstlüğünü gösteriyorlardı. Dona Renata Argote ile Don Fernando Del Carpio'nun biricik sevgili kızlarına yaraştırdıkları davranış buydu işte. Oysa babası ne saygın adamdı. Dini bütün bir Hristiyan, kutsal mezar nişanı almış bir şövalyeydi. Bu nişanı alanlar Tanrı'nın bağışıyla mezarlarında bozulmadan yatarlar, yanakları gelin gibi taptaze, gözleri zümrüt gibi duru kalırdı. Aureliano Segundo, işte şimdi attın diye karısının sözünü kesti. Buraya getirdiklerinde baban kokmaya başlamıştı bile. Kadının boş bulunacağı anı kollayarak koca bir gün sabırla onu dinlemişti. Fernanda onun dediklerine kulak asmadıysa da sesini alçalttı. O akşam yemekte Fernanda'nın sürekli dırdırı yağmurun sesini bastırdı. Aureliano Segundo başını tabağından kaldırmadan bir iki lokma yiyip erkenden odasına çekildi. Ertesi sabah kahvaltıda Fernanda bitkindi. Uyumamışa benziyordu ve kendi öfkesinden yılgın düşmüş gibiydi. Yine de kocası rafadan yumurta istediği zaman, yumurtaların bir hafta önce tükendiğini söyleyecek yerde, Fernanda açtı ağzını yumdu gözünü, aklı midesine kaçmış erkeklere verdi veriştirdi, el el üstünde oturup sofraya gelince kuş sütü istediklerinden yakındı. Aureliano Segundo her zamanki gibi çocukları aldı, ansiklopediye bakmak için odaya çekildi. Fernanda da onun başının etini yemeye devam edebilsin diye, sözüm ona Meme'nin odasını düzeltmeye girişti. O oracıkta söylenip dururken, Aureliano Segundo'nun çocuklara ansiklopediyi açıp, Albay Aureliano Buendia'nın resmini basmışlar diyebilmesi için yürek isterdi. Öğleden sonra çocuklar uykuya yatınca Aureliano Segundo verandaya çıktı. Fernanda orada da peşini bırakmadı, dalına basarak at sineği vızıltısına benzer dırdırını sürdürerek yakasına yapıştı. Evde taşlardan başka ağza atacak bir şey kalmadığı halde, kocasının acem şehinşahı gibi yan gelip oturduğunu, yağmuru seyrettiğini, zaten bir işe yaramadığını söyleyip durdu. Miskinin biriydi, sünger gibi yalnızca sömürmesini bilirdi, bir işe yaramazdı, pamuktan daha yumuşak yapılıydı, kadınların sırtından geçinmeye alışıktı. kendisini balina hikayesini dinlemekle avunan Yunus peygamberin karısıyla mı evli sanıyordu? Aureliano Segundo, söylenilenleri hiç duymuyormuş gibi hiç istifini bozmadan 2 saatten fazla dinledi karısını. Akşama doğru kafasının içinde çalan bir davul gibi sürüp giden sese dayanamayacak duruma gelinceye dek karısının sözünü kesmedi. Sonra "lütfen kes artık" diye rica etti. Fernanda ise tam tersine sesini yükseltti. "Neden kesecekmişim?" dedi. "Beni dinlemek istemeyen çeker başka yere gider." O zaman Aureliano Segundo kendisini kaybetti. Ağır ağır doğruldu. Gerinmek için ayağa kalkıyor gibi bir kayıtsızlığı vardı. Sonra son derece yöntemli ve düzenli bir öfkeyle begonya saksılarını, eğrelti otu fıçılarını, ortanca saksılarını teker teker kaptığı gibi yere vurup parçaladı. Fernanda korktu. Çünkü o ana kadar sürdürdüğü dırdırın nasıl bir gerilime yol açtığını gerçekten kavrayamamıştı. Şimdi de ortalığı yatıştırmak, durumu düzeltmek zamanı çoktan geçmişti artık. Bu boşalımın verdiği sarhoşluk içindeki Aureliano Segundo, yine hiç acele etmeden porselen takımların durduğu büfenin camını kırdı, porselenleri birer birer çıkardı, yere atıp parçaladı. Bir zamanlar nasıl evi baştan aşağı banknotlarla sıvamışsa, yine aynı serin kanlılık ve sistemli çalışmayla, bu kez de bohemya kristallerini duvara çarpmaya koyuldu. Ardından elle boyanmış vazolar, çiçekli kayıklardaki genç kız resimleri, yaldız çerçeveli aynalar, sözün kısası salondan kilere, kırılacak ne varsa hepsini tuzla buz etti. Son olarak da mutfaktaki büyük küpü bahçeye fırlattı. Küp bahçenin ortasında kof bir patlamayla dağıldı. Sonra Aureliano Segundo ellerini yıkadı, muşambayı başının üzerine çekip gitti. Gece yarısından önce de elinde birkaç bağ kurutulmuş et, birkaç torba pirinç, kurtlanmış mısır ve 1-2 hevenk çürük muzla geri geldi. Ondan sonra evde hiç yiyecek darlığı olmadı. Amaranta Ursula ile küçük Aureliano, yağmurlu günlerini mutlu bir dönem olarak hatırlayacaklardı hep. Fernanda'nın bütün sertliğine rağmen, çocuklar bahçedeki su birikintilerine dalıp çıkıyorlar, kertenkele yakalayıp kesiyorlar, Santa Sofia de la Piedad arkasını döndüğü zaman, kelebek kanatlarının tozlarını çorbaya atarak, sözüm ona yemeğe zehir katma oyunu oynuyorlardı. Baş eğlenceleri de Ursula'ydı. Çocuklar ona kocaman, kırılmaz bir bebek gözüyle bakıyorlar, renk renk örtülere sarıp, yüzünü isle, kömürle boyayarak oradan oraya taşıyorlardı. Bir seferinde kurbağalara yaptıkları gibi, neredeyse Ursula'nın gözlerini de bahçıvan makasıyla oyacaklardı. Ursula'nın saçmalamaları kadar onları eğlendiren hiçbir şey yoktu. Yağmurun 3. yılında Ursula'nın beyni gerçekten sulanmaya başlamıştı. Yavaş yavaş gerçeklik kavramını yitiriyor, bugünle dünü karıştırıyordu. Yaşamının çok eskilerde kalmış olaylarını yeni olmuş gibi görüyordu. Bir seferinde öleli 100 yıldan çok olan büyük ninesi Petronila Iguaran öldü diye 3 gün durmamacasına ağladı bile. Aklı öylesine bulandı ki küçük Aureliano'yu kendi oğlu albay sanmaya, onun babasıyla birlikte buz görmeye gittiği yaşlarındaki haliymiş gibi görmeye başladı. O sıralarda ilahiyat okulunda okuyan Jose Arcadio'yu da çingenelerle birlikte kaçan kendi büyük oğlu sanıyordu. Sürekli olarak aileden söz ediyor, bütün hısım akrabayı sayıp döküyordu. Sonunda çocuklar yalnızca uzun zaman önce ölmüş akrabalarla değil, değişik zamanlarda yaşamış kişilerle de bir araya gelebildikleri hayaller kurmayı öğrendiler. Saçlarına küller serpiştirilmiş, yüzüne kırmızı bir eşarp bağlanmış Ursula, yatağının üzerinde oturur, çocukların bu gerçek dışı akrabaları, sanki gözleriyle görmüş gibi uzun uzun anlatmalarını keyifle dinlerdi. Ursula, akrabalarıyla kendisi doğmadan çok önce olmuş olaylardan söz eder, onların verdikleri iyi haberlere sevinir, düşsel konukların döneminden çok sonra yaşamış kişilerin ölümlerine onlarla birlikte ah vah ederek gözyaşı dökerdi. Çok geçmeden çocukların dikkatini çeken bir durum oldu. Bu düşlediği kişilerin hepsine tek tek yönelttiği bir soru vardı Ursula'nın. Yağmurlar dininceye kadar orada kalsın diye insan boyundaki Saint Joseph heykelini eve kimin getirdiğini araştırıyordu. Böylelikle yerini yalnızca Ursula'nın bildiği gömü Aureliano Segundo'nun aklına düştü. Ne var ki nasıl dolambaçlı sorular sorarsa sorsun, kaç dereden su getirirse getirsin, kadını konuşturamadı. Ursula bütün sapıtmasına rağmen gömülü altınların gerçek sahibinden başka kimseye gizini açmayacak bilinci koruyordu daha. Bu konuda öylesine katı ve kurnazdı ki Aureliano Segundo arkadaşlarından birini altınların sahibi diye yutturmaya kalkışınca Ursula adamı sorularıyla şaşırtıp faka bastırarak gülünç duruma düşürdü. Aureliano Segundo Ursula'nın gizini kesinlikle mezara götüreceği kanısına vardıktan sonra ön ve arka bahçede su kanalları açma bahanesiyle bir alay işçi tuttu ve bahçeyi kazdırmaya başladı. Kendisi de eline demir çubuklar ve çeşit çeşit maden detektörleri alarak toprağı araştırdı. 3 ay tüketici bir çaba harcamalarına rağmen altına benzer hiçbir şey bulamadılar. Bunun üzerine Aureliano Segundo, İskambillerin işçilerden daha yararlı olabileceğini düşünerek Pilar Ternera'ya gitti. Ancak Pilar kartları Ursula kesmedikçe bir sonuca ulaşamayacaklarını söyledi. Bir yandan da gömüyü kuruşu kuruşuna söylemekten geri kalmayarak bakır telle bağlı 3 çuvalda tam 7214 altın bulunduğunu, çuvalların merkezi Ursula'nın karyolası olan 100 metre yarı çapında bir dairenin içinde gömülü olduklarını belirtti. Bu gömünün bulunabilmesi için yağmurların durması ve peş peşe 3 Haziran ayı güneşinin çamur yığınlarını kurutup toza dönüştürmesi gerekiyordu. Falcının sözlerinin yuvarlaklığını ve belirsizliğini ruh çağıranların dediklerine benzeten Aureliano Segundo, Ağustos'ta olmalarına ve falın çıkması için en azından 3 yıl beklemek gerekmesine rağmen kazıları sürdürmeyi yeğledi. Onu ilk şaşırtan ve aynı zamanda aklını karıştıran şey, Ursula'nın yatağı ile arka bahçe duvarı arasındaki açıklığın tam 300 metre oluşuydu. Fernanda, kocasının büyük bir titizlikle bahçeyi ölçüp biçtiğini görünce, hele işçilere kanalları 1 metre daha derin kazmalarını söylediğini duyunca, onun da ikiz kardeşi gibi delinin biri olduğuna inandı. Ancak büyük dedesinin yol ararken gösterdiği çabayla karşılaştırılabilecek bir araştırma tutkusuna kendini kaptıran Aureliano Segundo, bağladığı yağ tabakalarının sonuncusunu da bu yolda eritti. Yine eskisi gibi ikiz kardeşine benzemeye başladı. Bu benzerlik yalnızca incelmesinden değil, kardeşi gibi dalgın ve içe kapanık bir havaya bürünmesinden geliyordu. Artık çocuklarla uğraşmaz olmuştu. Tepeden tırnağa çamura bulanmış dolanıyor, aklına estiği zaman mutfağın köşesinde 1-2 lokma atıştırıyor, Santa Sofia de la Piedad'ın sorularına 40 yılda bir yanıt veriyordu. Kocasının elinden hiç iş gelmeyeceğini sanan Fernanda, onu böylesine çalışır gördükçe, suratının asıklığını yoksunluğa ve yorgunluğa, suskunluğunu çilekeşliğe ve dik kafalılığını dirençli bir inanca bağlıyor, bunca zaman kocasına avare diye çattığı için pişmanlık duyuyordu. Oysa Aureliano o sırada hiç de uzlaşacak havada değildi. Gırtlağına kadar çürümüş dalların, çiçeklerin içine gömülüyor, ön ve arka bahçenin işi bittikten sonra da çiçeklikleri temizlemeye girişiyordu. Evin doğu kanadının altını öylesine derin kazdırmış, temele kadar inmişti ki, bir gece bir yandan evin sarsıntısı, öte yandan yer altından gelen seslerle uyanan ev halkı deprem oluyor sandı. Odalardan üçü çöküyordu. Fernanda'nın odasıyla verandanın arasında derin bir yarık açıldı. Ev çöküyor diye Aureliano Segundo araştırmasına ara vermedi. Son umutları da söndüğü ve yapılacak en akıllıca iş falın dediklerini beklemek gibi göründüğü zaman bile Aureliano Segundo yılmadı. Çöken temeli onardı, çatlağı harçla doldurdu ve batı yönünde ilerleyerek evin yanını kazmaya devam etti. Ertesi yıl Haziran ayının ikinci haftasında yağmur hafiflediği, bulutlar dağılmaya başladığı ve havanın açmak üzere olduğu sırada Aureliano Segundo daha hala evin yanını kazıyordu. Gerçekten de hava açtı. Bir cuma günü saat 2'de dünya tuğla tozu gibi kıpkırmızı ve su gibi serin bir güneşle aydınlandı. Ondan sonra da 10 yıl yağmur yağmadı. Macondo yıkıntıya dönmüştü. Çamurdan bataklaşmış sokaklarda kırık dökük eşya, kırmızı zambaklarla örtülü hayvan iskeletleri, nasıl çılgınca geldilerse Macondo'yu çılgınca bırakıp gidenlerin son anıları duruyordu. Muz salgını sırasında alelacele yaptırılan evler boşalmıştı. Muz şirketi tesislerini söktü. Eski tel örgülü siteden geriye bir yıkıntı yığını kaldı. Ahşap evler, öğle sonlarındaki iskambil partileri için düşünülmüş esintili serin teraslar, yıllarca sonra Macondo'yu yeryüzünden silecek tanrısal kasırganın habercisiymiş gibi uçmuş dağılmışlardı. O amansız rüzgardan geri kalan tek insan izi, yaban menekşelerinin arasında ezilmiş otomobilde bulunan Patricia Brown'un eldiveniydi. Kasabanın kuruluş günlerinde Jose Arcadio Buendia'nın bulduğu ve daha sonra üzerinde muz plantasyonlarının kurulduğu büyülü alan, çürümeye yüz tutmuş köklerle kaplı bir bataklık oldu. Ufukta denizin suskun köpükleri bile görülebiliyordu artık. Aureliano Segundo, sırtına kuru giysilerini geçirip, kasabayı yeni baştan tanımak üzere sokağa çıktığı ilk pazar günü büyük üzüntüye kapıldı. Bu afetten sağ çıkanlar, yani muz şirketi kasırgası kopmadan önceki Macondolular, sokağın ortasına oturmuş ilk güneşli havanın tadını çıkarıyorlardı. Yağmurun yüzlerine vurduğu yosun yeşili ve bir köşeye sıkışıp kalmışlığın buruk kokusu hala üzerlerindeydi. Yine de doğdukları kasabayı yeniden ele geçirmenin sevinci yüreklerini ısıtıyordu. Türkler sokağı yine eski görünümünü almıştı. Ayakları sandaletli, kulakları halkalı Arapların papağanlarla incik boncuk trampa ederek dünyayı dolaştıkları ve Macondo'yu dünya kurulalı beri süregelen gezginliklerine mola verecek bir yer olarak gördükleri günlerde Türkler sokağı ne durumdaysa şimdi de öyleydi. Yağmuru aşabilmiş olan mallar tezgahlarda dağılmış, kapıların üzerinden sarkan kumaşlar yer yer küflenmiş, tezgahları kurtlar kemirmiş, duvarlar nemden oyulmuştu. Yine de üçüncü kuşaktan olan Araplar, tıpkı babaları ve dedeleri gibi umursamaz, kaygısız, zamana ve felaketlere bağışık olarak, atalarının oturduğu yerde ve onların oturduğu biçimde oturuyorlardı. Uykusuzluk hastalığı salgınından sonra da, Albay Aureliano Buendia'nın 32 savaşından sonra da bunlar hep böyle canlı ya da cansız oturmalarını sürdürmüşlerdi. Kumar masalarının, pide tablolarının, nişancılık pavyonlarının, düş yorumlayıp fal baktıkları geçidin yıkılıp dağılması karşısında güçlerini yitirmeyişlerine şaşıran Aureliano Segundo, her zamanki çekinmezliğiyle Araplara yanaştı. Fırtınada sulara kapılıp sürüklenmemek için hangi gizemli kaynaklara dayandıklarını, boğulmamak için hangi şeytan icadına başvurduklarını kapı kapı dolaşıp sordu. Araplar kurnaz kurnaz gülerek ve gözlerini süzerek ağız birliği etmişçesine aynı yanıtı verdiler. Yüzerek. Yerliler içinde Arap yüreği taşıyan belki de tek kişi Petrakotes'ti. Ahırlarının yerle bir oluşunu seyretmiş, ambarının fırtınada yıkılışını görmüş ama evini ayakta tutmayı başarmıştı. İkinci yıl içinde Aureliano Segundo'ya üst üste haber salmış, Aureliano Segundo ise onun evine ne zaman gideceğini bilmediğini ama ne zaman giderse gitsin yatak odasının yerlerine döşemek için bir sandık altın götüreceğini söylemişti. Petrakotes bu felakete direnecek gücü bulmak için yüreğini kurcalarken ta derinlerde anlamlı ve haklı bir öfkeyle karşılaşmış ve bu öfkeyle aşığının har vurup harman savurduğu, sonra da tufanın sürükleyip götürdüğü serveti yeni baştan yapmaya ant içmişti. Bu kararı öylesine kesindi ki, Aureliano Segundo son haberi aldığından 8 ay sonra onun evine gittiğinde, kadını saçı başı darmadağınık, benzi yeşile çalmış, derisi uyuz lekeleriyle dolu bir halde, masanın başında harıl harıl eşya piyangosu bileti hazırlarken buldu. Aureliano Segundo bu durumu görünce afalladı. Petrakotes de onun kirpas içinde olduğunu, suskunluğunu görünce, kendisini görmeye gelenin büyük aşkı değil de ikiz kardeşi olduğunu sandı. Aureliano Segundo, "Sen çıldırmışsın," dedi. "Piyangoya hayvan kemikleri mi koyacaksın?" O zaman Petrakotes ona yatak odasına bir göz atmasını söyledi. Ve Aureliano Segundo katırı gördü. O da tıpkı metresi gibi bir deri bir kemik ama yine onun kadar canlı ve kararlı görünüyordu. Petrakotes katırı kendi gazabıyla beslemiş, saman, mısır ve kuru saplar tükenince kendi yatak odasına alıp o tiril tiril keten çarşaflarıyla, acem halılarıyla, püsküllü yatak örtüleriyle, kadife perdelerle, karyolanın üzerindeki sırma işlemeli ipek tente ile hayvanın karnını doyurmuştu. 31. ayrımın sonu. Sayfa 287.